Ayrım 18, sayfa 190. Memorandum, Anders de la Motte. Ses bodrum kapısını açar açmaz Atıf'ı yakaladı. Aslında gürültüden ziyade kulak zarlarına vuran belli belirsiz bir basınçtı. Aşağıdaki taş duvarlardan seken bir şeyin yankısıydı ve geriye yalnızca uzayan bir titreşim kalıyordu. Daha sonra kokuyu daldı. Köpek maması olması gereken iğrenç, boğucu bir kokuydu. Ama başka, daha keskin bir şey daha vardı. Atıf basamakları inmeye devam etti. Yaşlı kadının tarifini izleyerek sağdaki dar küçük koridora döndü. Kulaklarındaki basıncı hala hissedebiliyordu. Bu basıncı tanıdı. Elini cebine götürüp Bakşiit'in sustalısını kavradı. Koku giderek güçleniyor, neredeyse geri kalan her şeyi eziyordu. Atıf aslında bir dizi tanıdık koku aldığını düşünüyordu. Sülfür, demir, adrenalin. Metal kapı düzgün kapatılmamıştı. Atıf sustalıyı çıkarıp açtı. Zorunda kalırsa kullanabilmek için aşağı doğru tutarak ilerledi. Sonra kapıyı yavaşça dikkatle ittirdi. Oda büyüktü, neredeyse 50 metrekareydi ve karşıdaki duvar zorlukla görülebiliyordu. Odanın hemen içinde çelik bir ağ ve onun gerisinde neredeyse tavana kadar ulaşacak şekilde üst üste yığılmış ve odanın kalanının görüntüsünü kapatan köpek maması çuvalları vardı. Atıf sağa dönüp duvar boyu çuvalları izledi. Odanın ortasındaki floresan lambadan yayılan ışık nereye gittiğini görmesine yetiyordu. Öteden hayal meyal bir inilti ve onu takip eden metalik bir tıngırtı duyuyordu. Atıf duraklayıp yeniden havayı kokladı. Artık emindi, kokladığı baruttu. Çuvalların oluşturduğu yığının kenarından dikkatle baktı. Duvarlara dayalı metal kafesler vardı. Atıf da onlardan birisinin arkasındaydı. Hepsi kapalıydı ve Atıf içlerindeki raylı çekmeceleri görebiliyordu. Çoğu çuvallar, kutular ve geniş plastik varillerle doluydu. Odanın ortasında dört portatif sandalye ve çöpte bulunmuşa benzer eski moda bir ahşap masa duruyordu. Yıpranmış yüzeyinde içki kutuları ve bir kül tablası vardı. İnilti, metalik tıngırtıyla birlikte devam etmekteydi. Atıf sağ köşedeki kafeste bir hareket fark etti. Sonra kısa bir ciyaklama işitti. Dikkatle odanın ortasına doğru yürüdü. Barut kokusu şimdi daha kuvvetliydi. Öyle ki burun deliklerini yakıyordu. Ama şimdi başka kokular da vardı. Hayvan kokuları, öfke, idrar, kan. Atıf son kafesin içine baktığında sebebini anladı. İki iri kıyım köpek, biri koyu renk, diğeri daha açık, ona hırladı. Kare kafalarını salladılar. Kırmızı burunlarını yalarlarken boyunlarındaki zincirler şakırdadı. Atıf'ın aklına Irak'taki vahşi köpekler geldi ama bunlar farklıydı. Daha kısa bacakları, daha büyük çeneleri ve çok daha kaslı vücutları vardı. Atıf yaklaşınca üst dudaklarını geriye çekip keskin beyaz dişlerini gösterdiler. Adam kafesin daha gerisinde sırt üstü duruyordu. Teni bronzlaşmıştı, gözleri boş boş tavana bakıyordu ve ejderha işlemeli ceketinin önü açıktı. Beyaz tişörtünün göğüs kısmının ortasında iki kara leke vardı. Aynı kara kırmızı renk bedeninin altındaki beton zeminden de ağır ağır akıyordu. Köpekler kanın içinde dolanıyorlardı. Koku onları saldırganlaştırmıştı. Daha açık renkli olanı havlayıp diğerini ısırmaya çalıştı. Sonra kendi çevresinde bir tur atıp kendi kuyruğunu ısırmaya çalışır gibi oldu ve aniden işedi. Koyu renkli köpek hırlamaya ve Atıf'a bakmaya devam etti. Atıf biraz daha yakınlaşıp daha fazla ayrıntı görmeye çalıştı. Siyah köpek birden çelik örgüye doğru zıpladı, Atıf yerinden sıçradı. Diğer köpek öfkesini ölü adamdan çıkarıyor görünüyordu. Dişlerini şişme monta batırıp kafasını salladı, havaya bir pamuk bulutu saçtı. Siyah köpek de arkasına dönüp ona katıldı. İki köpek cesedin elbiselerini parçaladı, hırladı ve kumaşı yırtarken arada birbirlerine de sataştı. Atıf orada durup onları izledi. Kafesteki adamın öldüğü belliydi ve oraya girme riskini göze almak için hiçbir sebep yoktu. Ta ki köpeklerden biri adamın iç ceket cebini yırtana ve bir cep telefonu yere düşene kadar. Kahretsin. Elbette akıllıca olan oradan bir an önce ayrılmaktı. Atıf orada taze bir cinayet kurbanıyla bulunmayı gerçekten istemiyordu. Silah sesleri hala havada asılıydı. Bodruma inen basamaklara ilerlerken dış kapının kapandığını duymuştu. O halde katili birkaç saniyeyle kaçırmış olmalıydı. Birilerinin polisi arayıp aramadığını merak etti. Sabıkası düşünüldüğünde böyle bir şey için aylar, belki de yıllar boyunca hapis yatabilirdi. Yaşlı kadının dairesine ismini ve parmak izini bırakmış olması yeterince kötüydü. Aklı başında her kim olsa şimdiye kaçıp Arlanda'nın yolunu tutmuştu. Ancak duvarın kenarında duran cep telefonu kesinlikle elindeki en iyi ipucuydu. Hatta belki de ilerleyebilmesi, Erik Johansson ve Adnan'ın ölümünden kim sorumluysa onun hakkında daha fazla şey öğrenebilmesi ve sonunda Janus'a ulaşabilmesi için tek yoldu. Atıf hızlıca ve diğer kafesleri gözden geçirdi. 5 farklı çeşit köpek maması ve tasmalar, ağızlıklar, banliyölerde yaşayan gençlerin köpeklerine takmayı çok sevdiği çivili boyunluklarla dolu birkaç kutu. Bir kafeste beslenme takviyeleri, protein tozu ve bir dizi başka spor salonu malzemesi vardı. Adam geçimini bu tür ürünlerin ithalatından sağlıyor olmalıydı. Bir kutuda bir yığın ucuz tişört olduğunu gördü. Bir iki tanesini çıkarıp sol koluna sardı. Sabit durmaları için de koli bandıyla yapıştırdı. Sonra odanın ortasındaki masayı ters çevirip oymalı ayaklarından bir tanesini tekmeleyerek yerinden çıkardı. Masa ayağını eliyle kavrayıp kafese doğru gitti. Atıf yaklaşır yaklaşmaz köpekler dikeldi, keskin, kan lekeli dişlerini gösterdi. Cep telefonu cesedin yanında neredeyse duvara bitişikti. Ona bir şey kazandırmayabilirdi. Tüm bu araştırma koca bir çıkmaz sokak olabilir, onu bir yere götürmeyebilirdi. Ama telefon olmadan bunu asla bilemezdi. Kafesin kapısını açıp geriye doğru birkaç adım attı. Köpeklerin kaçmasını, belki de uzak köşedeki mama kaplarına koşmalarını ummuştu. Ancak hayvanlar oldukları yerde cesedin yanında kaldı. Atıf saatine baktı, zaman daralıyordu, dudaklarını ısırdı. Sonra da dikkatle kafese adım attı. Köpekler büyümüş gözlerle ona bakıyordu. Ağızlarını o kadar germişlerdi ki Atıf diş etlerinin pembesini görebiliyordu. Masa ayağını uzatarak köpekleri kendisinden ve cesetten uzaklaştırmaya uğraştı. Bunda başarılı da oldu. Köpekler masa ayağının diğer ucunda hırlamaya devam ettiler. Telefon şimdi Atıf'tan bir iki adım ötede cesedin bir kolunun hemen yanındaydı. Atıf hafifçe çömeldi, bir yandan da köpeklerle göz kontağını korumaya gayret ediyordu. Sol kolunu ağır ağır telefona doğru uzattı. Bir an için gözlerini köpeklerden ayırdı. Hareketlenme olduğunu fark etti ama tepki verecek zamanı olmadı ve köpeklerden açık renkli olanı Atıf'a doğru atılıp dişlerini onun koluna sardığı tişörtlere geçirdi. Acı Atıf'ı şaşırttı. Neredeyse dengesini kaybetmesine sebep oluyordu. Köpek tutunuyor, bırakmayı reddediyordu. Atıf kumaşın yırtıldığını duydu. Belki de ses aslında kolundan geliyordu. Diğer köpek de ileri atılıp bacağına saldırdı ama birkaç santimle ıskaladı. Atıf geriye doğru sendeledi. Kahretsin, tepesinde bu canavarla yerde serilip kalması hiç olmayacak işti. Sırtını duvara yaslayıp dengesini yeniden buldu. Sol kolu fena acıyordu. Köpeğin keskin dişlerinden biri kumaş katmanlarını delmiş gibiydi ve güçlü çenesinin basıncı Atıf'ın kolunu kırmak üzereydi. Hayvan hırlıyor, gözlerinin hayaletimsi beyazlarını gösteriyordu. Burnunun etrafındaki kan beyaz kumaşı lekeliyordu. Atıf'ın kolunu bırakmaya niyeti yoktu. Atıf doğrulup vücudunu açık renkli köpeğin diğerinin saldırılarına set çekeceği bir açıya getirdi. Acı giderek artıyordu. Köpeği üstünden bir şekilde atmak zorundaydı. Köpeğin yapıştığı kolunu kendinden uzaklaştırıp masa ayağını olabildiğince havaya kaldırdı ve bütün gücüyle hayvanın sırtına indirdi. Bir kırılma sesi duyuldu. Sanki bir ağacın dalı kırılmıştı. Derken Atıf'ın kolundaki basınç hafifledi. Atıf köpeği kolundan silkeledi ve hayvanın bacaklarının tıpkı bakşi gibi seyirdiğini gördü. Hayvandan bir sıvı akıntısı sesi geliyor, arka tarafından sabit bir akışla bok sızıyordu. Koku diğer köpeği kudurtmuştu. Ağzından köpükler saçarak gürültüyle avlamaya başladı. Saldırıya hazırlanarak başını indirdi. Atıf'ın sol kolundaki artık beyaz olmayan tişört parçasına bakıyordu. Akıllı çocuk dedi Atıf dişlerin arasından. Sonra masa ayağını ağır ağır havaya kaldırdı. 26. Bölüm. Saraç yeniden ayaklanmıştı ve kendini gayet iyi hissediyordu. Migren ilacı işe yaramıştı ama iyileşme muhtemelen Saraç'ın yeniden hareket etmesine de bağlıydı. Bodrum'daki egzersiz bisikletinde kısa çalışmalar yapıyordu. Oldukça yavaş biçimde, en düşük seviyede. Dün ilk defa şınav çekmeyi denemişti. 5 tane çekmişti ki kolları çözülmüştü, mekikler de zorluyordu. Ama biraz egzersiz yapmak şimdiden etkisini göstermeye başlamıştı. Artık bisiklete her binişinde yarım saat kalabiliyordu. Ayağıyla doğru pedalı çevirmeye odaklandığında zihnini dinlendirebiliyordu. Ancak bu geçici bir araydı. Bisikletten iner inmez sorular geri dönüyordu. Yunus kimdi? Şu anda neredeydi? Bir yerde saklanmış bağlantısından haber mi bekliyordu? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi davranacak kadar serin kanlı birisi miydi? İçini yiyip bitiren endişeye, sırrının artık güvende olmama ihtimaline rağmen bozuntuya vermemeye mi çalışıyordu? Eğer öyleyse hastanedekinin ve daha sonra evinin kapısına dayananın Yunus olduğunu düşünmek işten bile değildi. Adam ona ulaşmak, sırrının hala emin ellerde olduğunu görmek istiyordu. Saraç, Yunus'un neye benzediğini ancak hayal meyal hatırlıyordu. Karanlık bir şekil, bir dikiz aynasındaki bir çift göz, kapüşonla gizlenmiş kirli sakallı bir yüz, yalnızca bu kadar. Ya geri kalanlar? Yılan dövmeli adam, kayıp yedek listesi geçirdiği trafik kazası. Hastanede anlaşmadan söz eden altın dişli tütün kokan adam. O da kılık değiştirmiş Yunus muydu? Bir şekilde hepsi birbiriyle alakalıydı. Saraç sadece nasıl olduğunu bilmiyordu. Emin oldu tek şey cevaptan çok daha fazla sorusu olduğuydu. Ve dengeyi sağlayabilecek tek kişi yüzünü hatırlayamadığı bir adamdı. Saraç duş alırken vücudunu kontrol etme fırsatı da buldu. Sol kol artık iyice düzelmişti. Sadece ufak bir sertlik kalmıştı. Köprücük kemiği düzgün kaynamış görünüyordu. Karnındaki yara daha şimdiden pembe bir ize dönüşmüştü. Sağ ayağı hala biraz tepkisizdi ve onu topallatıyordu. Ancak kullanışsız değneğin yerine dedesine ait bir baston kullanmaya başlamıştı. Bu şekilde kendini daha az hastalıklı hissediyordu. Migreni de en son birkaç gün önce tutmuştu. Natalie Sarraç'ın ilaç dozlarını içeren küçük bölmelere ayrılmış kırmızı bir kutu bırakmıştı. Onları günün hangi saatinde alması gerektiğini bile yazmıştı. Sonuç itibariyle Sarraç her zamankinden daha iyi hissediyordu ya da en azından hissettiğini hatırladığından daha iyiydi. İşe koyulmadan daha fazla soru biriktirmek yerine birkaç cevap bulmanın vakti gelmişti. Sundurmadan dışarı adımını attığında hava parlak ve temizdi. Solunum yolları ısıya alışana kadar ilk birkaç nefesi göğsünü ağrıttı. Basamakları inip evin dış duvarları boyunca ağır ağır ilerledi. Natalie bir patika açmıştı. Bu da Saraç'ın ilerlemesini kolaylaştırıyordu. Ancak köşeyi döner dönmez işler zorlaştı. Odunluğa giden bir patika vardı. Onu burada bıraktıkları gün Yosef temizlemişti. Ama o günden bu yana üstüne en az 20 santim kar yağmış olmalıydı. Saraç pes etmedi. Gereğinden fazla kar itmek zorunda kalmamak için ayaklarını olabildiğince havaya kaldırarak yürümeye çalıştı. Ama sağ bacağı işbirliği yapmak istemiyordu. Ara sıra onu karın içinde sürüklemek zorunda kaldı ki bu da enerjisini çabucak tüketti. Odunluğa vardığında tişörtü terden sırılsıklandı ve kalbi küt küt atıyordu. Soluklanmak için bir süre duvara yaslandı. Ormanın kenarına daha en az 50 metre vardı. Burada çok daha derin olan karı yarıp geçmesi gerekiyordu. Bazı yerlerde kar kalınlığı 40 santimi buluyordu. Ama Sarraç bu kadar ilerlemişken vazgeçecek değildi. Orada önemli, hatırlamasına yardım edecek bir şeyler olduğu hissi giderek güçlenmekteydi. Devam etmeden önce kalp atışlarının normale dönmesini bekledi. Çayırı geçerken yorulmamak için küçük, temkinli adımlar attı. Şimdi geri dönüp baktığında egzersizi boş verip tüm enerjisini buna ayırması gerektiğini fark ediyordu. Ayrıca bu kahrolası baston yerine alıştığı koltuk değneğiyle devam etmeliydi. Ama karı yarıp geçmenin bu kadar zor olacağını tahmin etmemişti. Kar beklediğinden çok daha derindi. Giderek dizlerine kadar yükselmişti. Sarraç çayırın ortasındaki eski bayrak direğinin tabanına kadar gelip burada bir süre durdu. Soyulan metale yaslandı. Şimdi kotu da tişörtü gibi ıslaktı. Güneş ışığına rağmen sıcaklık -10 derece olmalıydı. Eğer fazla duraklarsa fena üşütecekti. Arkasına baktı. Kar açtığı yolu çoktan kapatmıştı ve şimdi görebildiği tek şey çayır boyunca uzanan düzensiz bir çizgiydi. Geri dönüş için pek işine yaramayacaktı. 20 metre sonra meyve ağaçlarının yanında olacaktı. Oradan da ormanın kıyısına bir o kadar mesafe vardı. Belki de geri dönmek daha akıllıcaydı. Birkaç güne daha hazırlıklı ve daha donanımlı bir şekilde yine denemeliydi. Böyle yapmak için kendini tam ikna etmişti ki meyve ağaçlarının arasında zeminde bir şey olduğunu gördü. Gölgeler daha önce görmesini engellemiş olmalıydı. Birkaç derin nefes alıp devam etti. Islak pantolonu şimdiden katılaşmıştı. 10 metre kaldı. 5 metre. Başarmıştı. Durdu ve soluklanırken budaklı yaşlı bir elma ağacına yaslandı. 3 metre kadar ötesindeki yaklaşık 1 metrekarelik alanda kar çiğnenmişti. Ötesinde ağaçlara doğru uzanan, bahçenin bitişini işaretleyen terk edilmiş 2 böten sövenin arasından geçen ve devamında tepeyi çıkıp ormana giren belirgin bir iz vardı. Rüzgarda düşüp donan meyvelerin peşindeki bir geyikti belki de. İhtimal dahilindeydi. Sarraç öne eğilip karı biraz temizlemeye çalıştı. Ayak izi görmek için karın düzleşmiş olduğu bir yer aradı ama bulamadı. Tıpkı kendi ayak izleri gibi karlar çökmüş ve bu izleri de kapatmıştı. Ani bir ürperti onu titretti. Dönüp cam verandaya baktı. Gölgeler ve yaşlı ağaçların sarkmış dalları Sarraç'ın şu anda durduğu yerin evden görülmesini zorlaştırıyordu. Ama eski bostandan bakıldığında ev rahatlıkla görülebiliyordu. Hatta muhteşem bir manzaraydı. Aniden çıka gelen bir fikir Sarraç'ı gerekliliğine derhal ikna edecek kadar güçlüydü. Birisi burada durup onu izlemişti. Karanlık, kapüşonlu bir karaltı. Sırrının hala güvende olup olmadığını bilmek isteyen birisi. Ani bir rüzgar esintisi sövelerin ötesindeki tepecikte uzun ağaçları hışırdattı. Sarraç yeniden ürperdi, soğuk vücuduna yayıldı. Kanaati geride kalmıştı, hatta şimdi gülünç geliyordu. İzleri bir geyik bırakmış olmalıydı. Eve dönmesi neredeyse 1 saat sürdü, gezintisi büyük bir fiyaskoydu. Bu yerde ilgisini çeken şeyin ne olduğunu keşfedememişti. Ancak eski kapı sövelerinin ötesine devam edecek ve dik yamacı tırmanacak enerjisi yoktu işte. Ayrıca hava soğumuş, güneş kaybolmuştu. Evin köşesine vardığında hem bitkindi hem de donmuştu. Gökyüzünü kara bulutlar kaplamış ve tek tük nazlı öncü kar taneleri düşmeye başlamıştı. Az sonra çoğalacak ve hem insan hem de hayvan izlerini örtecekti. Sarraç dikkatle çömeldi ve kalan gücünü toplamaya çalışırken sırtını ahşap duvara yasladı. Gözlerini yarısına kadar kapattı. Aniden göz ucuyla bir karaltı gördüğünü sandı. Derhal gözlerini açtı ve ayağa kalkmaya çalıştı. Koyu renk askeri ceket ve bot giymiş bir adam yaklaşıyordu. Sarraç'ın korkudan midesi kasıldı derken birden adamı tanıdı. Bu Yosef'ti, Moğolların sağ kolu, Sarraç'ı buraya getiren adam. "Hah, buradasın," dedi adam. "Endişelenmeye başlamıştık." Merhaba Yusuf dedi Sarraç elinden geldiğince soğukkanlıca. Kalbinin atış hızı düşünülürse şaşırtıcı biçimde başarılıydı. Yürüyordum, bacaklarımı esnetmek istedim. Evin köşesinden başka insanlar çıka geldi. Molnar ve yüzleri tanıdık gelen birkaç adam daha. Sarac'ın kafasında bir şeyler kımıldandı, bir dizi bilgi serbest kaldı. İsimler, rütbeler ve seri numaraları. David, vay anasını diye bağırdı birisi. Demek ayaklandın, çok şükür. Sarac sırıttı ve zihnini sakinleştirmek için birkaç defa başını salladı. Onları hatırlayabiliyordu, hepsini hatırlıyordu. Sadece isimlerini değil, ne yemek sevdiklerini, eşlerinin, kız arkadaşlarının, sevgililerinin isimlerini, her şeyi, ekibi, adamları, bir sürü el sırtını sıvazlıyordu. Dört yanda kocaman gülümsemeler vardı. Sizi gördüğüme sevindim çocuklar. Sarac güldü ve kısa, geçici bir an kendini gerçekten mutlu hissetti. 18. ayrımın sonu. Sayfa 199.